Ayrım 31, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 369. 30. Bölüm. Wallander saat tam 8'i 20 dakika geçe Savoy'un önüne arabasını park etti. Geç kalacağını zannedip Üstad'dan oraya aşırı süratli gelmişti. Ne giyeceğine karar vermesi çok uzun sürmüştü. Yıkanmış giysilerin arasından temiz ama ütülenmemiş bir gömlek seçti, sonra kravat bulamadı. Sonunda kravat takmamaya karar verdi. Ayakkabılarını da parlatması gerekti. Sonuç olarak evden planladığından daha geç çıktı. Ayrıca tam ayakkabılarını cilalarken Hanson telefon edip Nüyberg'in yerini biliyor mu diye sordu. Wallander neden böyle yana yakıla onu aradığını sormadı. Cevapları o kadar kısaydı ki Hanson ona vaktin mi yok diye sordu. Wallander o kadar soğuk cevap verdi ki Hanson başka soru sormadı. Tam evden çıkmak üzereyken telefon tekrar çaldı. Bu kez Linda arıyordu. Restoranda bir uğultu vardı. Patronu tatildeydi. O yüzden gelip onunla kalmaya karar vermişti. Wallander ona az kalsın nereye gittiğini söyleyecekti. Sonuçta onu teşvik eden Linda'ydı. Kızı babasının acelesi olduğunu anında çaktı. Wallander ondan hiçbir şeyi saklayamıyordu. Yine de kızını mesleğiyle ilgili bir işe koşturduğuna inandırdı. Linda'nın ertesi akşam araması için sözleştiler. Wallander yola çıkınca bu sefer de benzinin bitmek üzere olduğunu fark etti. Malmö'ye kalan benzinle varabilirdi ama riske atmak istemiyordu. Skurup dışında bir benzinciye uğradı, oraya vaktinde yetişememekten korkuyordu. Mona ile bir randevusuna 10 dakika gecikmesinin ve kadının kalkıp gitmesinin kuyruk acısı hala içindeydi. Fakat Wallander tam vaktinde yetişmişti. Biraz arabada oturup aynada yüzüne baktı. Birkaç yıl öncesine göre daha zayıftı ve yüz hatları daha belirgindi. Babasının yüzünün aynısı olduğunu kadın bilmeyecekti. Wallander gözlerini kapatıp birkaç derin nefes aldı. Bütün umutlarını kenara itti. Hayal kırıklığına uğramazdı muhtemelen ama kadın uğrayabilirdi. Barda buluşur bir şeyler içerlerdi, hepsi bu kadar. Gece yarısına kadar yatağında olurdu. Ertesi gün uyandığında onu çoktan unutmuş olacak ve bu çöp çatanlık ajansı işinin ona göre olmadığı konusundaki şüpheleri de doğrulanacaktı. Hemen hemen saat 9'a 20 kalaya kadar oturduktan sonra arabadan inip caddenin karşısına Savoy'a doğru yürüdü. Aynı anda birbirlerini gördüler. Kadın en köşedeki masadaydı. Bardaki birkaç adam haricinde içeride fazla insan yoktu ve Elvira yalnız oturan tek kadındı. Wallander onunla göz göze geldi. Kadın gülümsedi ve ayağa kalktı. Wallander onun çok uzun boylu olduğunu düşündü. Lacivert bir takım elbise giymişti. Eteği tam diz kapağının üstündeydi. Güzel bacakları vardı. ''Yanılıyor muyum?'' dedi elini uzatarak. ''Eğer sen Kurt Wallander'sen ben de Elvira.'' Wallander kadının karşısına oturdu. ''Sigara içmem'' dedi Elvira, ''ama içki içerim.'' ''Ben de'' dedi Wallander, ''ama bu gece değil, araba kullanacağım. O yüzden sodayla yetineceğim.'' Bir kadeh şarap için neler vermezdi. Ya da daha iyisi kadehler dolusu. Ancak yıllar evvel bir kere içkiyi bir iki kadeh kaçırdığı akşam meslektaşları Peters ve Noren tarafından çevrilmesinin ardından çok dikkatli davranıyordu. Hiçbir şey dememişlerdi ama Wallander eğer deselerdi sarhoşluktan anında işten atılacağını biliyordu. Kariyerinin en çirkin anlarından biriydi bu. Öyle bir riski bir daha göze alamazdı. Garson masaya gelip siparişlerini aldı. Elvira bir kadeh beyaz şarap sipariş etti. Wallander utangaç hissediyordu. Ergenlik yıllarından beri yan profilinin daha iyi gözüktüğünü düşünüyordu. Şimdi de sandalyesini masaya yan çevirdi. ''Bacakların sığmıyor mu?'' diye sordu kadın. ''İstersen masayı biraz çekebilirim.'' ''Hiç gerek yok.'' dedi Wallander. ''İyiyim. Şimdi ne diyeyim?'' diye düşündü. ''İçeri girer girmez ona aşık olduğumu mu? Ya da hatta mektubunu okuduğum anda mı?'' ''Bunu daha önce yapmış mıydın?'' diye sordu kadın. ''Hiç.'' ''Ben yaptım.'' dedi Elvira neşeli ama hiçbir yere varmadı. Wallander kadının çok dobra olduğunu fark etti. Kendisinin tam aksiydi. Hala oturduğu açıyı düşünüp endişelendi. ''Neden daha önce bir yere varmadı?'' ''Yanlış insan, yanlış espri anlayışı, yanlış tavırlar, yanlış beklentiler.'' Kimisi kendini çok beğenmişti ya da çok içiyordu. Bir sürü terslik olabiliyor. Belki ben de şimdiden bir hata yaptım. Gayet hoş görünüyorsun, dedi Elvira. Genelde bu kelime bana çok uymasa da, dedi Wallander. Çok da fena sayılmam. O anda Persson'un gazetede çıkan fotoğrafını düşündü. Elvira bunu görmüş müydü? Wallander'in reşit olmayan birisine saldırmakla suçlandığını biliyor muydu? Fakat hiçbir zaman konusu açılmadı. Belki de kadın akşam gazetesi okumuyordu. Wallander elinde sodasıyla oturup daha sert bir şeyler içme isteği duydu. Kadın şarap içmeye devam etti. Elvira ona polis olmak nasıl bir duygu diye sordu. Wallander kadının sorularını dürüstçe cevaplamaya çalıştı. Fakat Wallander sırf kadını etkilemek için mesleğinin zorluklarını özellikle değindiğini hissetti. Kadın sorularını düşünerek soruyordu. Bazen beklenmedikti. Wallander ona anlamlı cevaplar verebilmek için aklını başına toplamak zorunda kaldı. Elvira da ona kendi işinden bahsetti. Çalıştığı gemicilik şirketi sık sık yurt dışına taşınan ya da yurt dışından gelen İsveçli misyonerlerin ev eşyalarını taşıyordu. Patronu genelde iş seyahatine çıktığından Elvira'nın sorumluluk gerektiren bir pozisyonda olduğunu çıkardı. Elvira işini seviyordu. Zaman hızla aktı. Saat 11'i biraz geçerken Wallander ona Monay'da yürümeyen evliliklerini anlatıyordu. Elvira ilgiyle dinledi. Ciddiydi ama aynı zamanda da teşvik ediciydi. ''Ya sonrasında?'' diye sordu Wallander'in hikayesi yavaşça sona erince. ''Bayağı olmuş boşanalı. Kesin birileri hayatına girmiştir.'' ''Uzun süre bir başımayım,'' dedi Wallander. ''Bir ara Letonyalı, Rigalı bir kadınla görüşüyordum. Adı Bay Bay'dı. İlişkimize dair büyük umutlarım vardı ve o da aynı umutları taşıyor sanıyordum ama yürümedi.''
''Neden?''
''O Riga'da kalmak istedi, ben ise burada olmak istedim. Bütün planları yapmıştım. Kırsalda yaşayacak, sıfırdan başlayacaktık.''
''Belki de senin hayallerin fazla uçuktu,'' dedi Elvira. ''Yandın.''
Wallander çok konuştuğunu hissetti. Kendinden, hatta Mona ve Bayba'dan çok bahsettiğini düşünüyordu. Fakat kadına güvenmesi kolaydı. Elvira da ona kendi geçmişini anlattı. Wallander'inkiyle hemen hemen aynıydı. Sadece onun bir değil iki başarısız evliliği olmuştu. Her birinden bir çocuğu vardı. Elvira doğrudan ifade etmedi ama Wallander sanki ilk kocasının şiddete meyilli biri olduğunu sezdi. Elvira'nın ikinci eşi Arjantinliydi ve Elvira ona hem samimiyet hem espriyle ikinci eşinin şehvetli doğasının önce güzel geldiğini, ardından onu boğduğunu açıkladı.
''İki yıl önce sırra kadem bastı,'' dedi Elvira. ''En son duyduğumda Barcelona'da parasız pulsuzdu. Arjantin'e dönmesi için uçak bileti almasına yardım ettim. Bir yıldır da ondan haber almadım. Kızımız tabii ki perişan oldu.''
''Çocuklar kaç yaşında?''
''Alexandra 17, Tobias 21.
Saat 11.30'da hesaplarını ödediler. Wallander onun hesabını da ödemek istediyse de Elvira bölüşmek için ısrar etti. ''Yarın cuma,'' dedi Wallander sokağa çıkar çıkmaz.
''Ben hiç üstada gelmedim, garip değil mi?''
Wallander onu aramak için iznini almak istedi. Ne hissettiğini tam bilmiyordu ama Elvira onda henüz fazla kusur bulmuşa benzemiyordu. Şimdilik bu bile çok şeydi.
''Arabam var,'' dedi Elvira. ''Trenle bile gelebilirim. Vaktin var mı?''
''Şu anda çok zor bir cinayet olayına gömülmüş durumdayım,'' dedi. ''Ama polislerin bile ara sıra molaya ihtiyacı vardır.'' Elvira Jägersroh taraflarında bir Malmö banliyösünde oturuyordu. Wallander onu bırakmayı teklif etti ama Elvira biraz yürüyeceğini, sonra da taksi tutacağını söyledi.
''Elimden geldiğince uzun yürüyüşler yaparım,'' dedi. ''Koşu yapmayı hiç sevmem.''
''Ben de,'' dedi Wallander. Ancak yürüyüş hevesinin şeker hastalığından olduğu hakkında hiçbir şey söylemedi. Tokalaşıp ayrıldılar.
''Tanıştığımıza memnun oldum,'' dedi Elvira.
''Evet,'' dedi Wallander, ''ben de.'' Wallander kadını otelin köşesinden dönene kadar izledi, sonra arabayla Üsla'da döndü. Tenor Jussi Björling'in söylediği aryaları çaldı, araba müzikle doldu. Wallander Wieden'in çiftliğinin olduğu Stiernsund sapağından geçerken o eski kıskançlık hissinin eskisi kadar güçlü olmadığını fark etti. Arabasını evin önüne park ettiğinde saat 1'e geliyordu. Evine çıktı, koltuğa oturdu. Bu akşamki kadar mutlu hissetmeyeli uzun zaman geçmişti. En son sefer herhalde Bay Ban'ın hislerine karşılık verdiğini sezdiği zamandı. Soruşturmayı aklının ucundan bile geçirmeden yatağa gitti. Wallander cuma sabahı emniyete oldukça enerjik gitti. İlk yaptığı iş Falcon Appleberg caddesindeki evin önünde bekleyen nöbetçi sivil polisleri oradan almak oldu. Ancak Runnerström Stork'taki nöbetin devam etmesini istedi. Arkasından Martinson'un odasına yürüdü, içerisi boştu. Hanson da henüz gelmemişti. Koridorda Höglund'a rastladı. Höglund olağan dışı derecede yorgun ve huysuz görünüyordu. Wallander yüreklendirici bir şey söylemeliydi ama söyleyebileceği tek bir kelime bulamadı.
Höckberg'in adres defterini hala bulamadık dedi Höglund. Çantasında taşıdığı defteri.
Öyle bir defteri olduğundan emin miyiz?
Perston Höckberg'in annesinin iddiasını doğruladı. Küçük lacivert bir deftermiş. Ortası elastik bantla sarılı.
O halde onu öldürüp çantayı fırlatan her kimse o defteri de aldığını mı varsayıyoruz?
Olabilir.
Şimdi önümüzdeki soru şu. İçinde hangi telefon numaralı vardı ve hangi isimler?
Höglund omuz sıyıktı. Wallander ona daha dikkatlice baktı.
Sende ne var ne yok bu arada?
Her şey bildiğin gibi aynı dedi Höglund ama çok daha iyi olabilir.
Kendi odasına gidip kapıyı kapattı. Wallander önce tereddüt etti ama sonra gidip kapıyı tıklattı. Höglund'u duyunca içeri girdi.
Konuşacak başka bir iki mesele daha var dedi. Biliyorum, özür dilerim.
Dilemene gerek yok.
Wallander oturdu, her zamanki gibi kadının odası son derece tertipliydi.
Şu tecavüz olayını halletmeliyiz dedi Wallander. Höckberg'in annesiyle hala konuşmadım. Sabah 8:30'da Victorson'la toplantım var ama ondan sonra onların evine gideceğim. Kız kardeşinden dönmüştür diye düşünüyorum.
Cenazeyi planlıyorlar. Çok zor bir durum.
Wallander ayağa kalktı. Persona ne olacak diye sordu.
Bilmiyorum.
Suçu Höckberg'e atmayı başarsa bile hayatı mahvoldu.
Höglund suratını buruşturdu. O kadar uzun boydumu bilmiyorum. Person kendini her şeyden sıyırabilecek birine benziyor. İnsan nasıl öyle bir karaktere sahip olabilir? Hayal bile edemiyorum.
Wallander onun söylediklerini düşündü. Belki de daha sonra daha iyi anlardı. Martinson'u gördün mü dedi tam çıkarken.
Emniyete girerken gördüm.
Odasında yoktu.
Lisa'nın odasına giriyordu en son.
Lisa'nın hiç bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim.
Toplantıları varmış.
Höglund'un ses tonu karşısında Wallander bir an durdu. Höglund da onun arada kalışını gördü ve bir karar verdi. Sonra ona dönüp kapıyı kapatmasını işaret etti. Ne hakkında toplantı?
Bazen beni gerçekten şaşırtıyorsun dedi Höglund. Her şeyi görüyor ve duyuyorsun. Harika bir polissin. Soruşturma ekibini nasıl motive edeceğini bilirsin. Ancak aynı zamanda burnunun ucunda olan şeyi görmezsin.
Wallander boğazının düğümlenir gibi olduğunu hissetti fakat bir şey demedi. Sadece konuşmanın devam etmesini bekledi.
Martinson'u öve öve bitiremezsin. O da hep seni dinler. Birlikte çok iyi çalışıyorsunuz.
Bir gün canına tak edip çekip gidecek diye her gün endişeleniyorum.
Gitmez, inan bana.
Bana hep öyle diyor, çok yazık olur, çok iyi bir polis.
Höglund ona gözlerini kaçırmadan baktı. Sana bunu söylememem lazım ama gene de söyleyeceğim. Ona fazla güveniyorsun.
Ne demek istiyorsun?
Şunu demek istiyorum ki arkandan işler çeviriyor. Şu anda Lisa'nın odasında ne oluyor sanıyorsun? Burada bir takım değişiklikler yapmanın zamanı geldi de geçiyor diye konuşuyor olabilirler. Senin zararına ama Martinson'un yararına olacak değişiklikler.
Wallander kulaklarına inanamadı. Ne demek arkamdan iş çeviriyor?
Höglund sıkıntıyla zarf açıcıyı masaya fırlattı. Görmem benim de zamanımı aldı dedi ama Martinson akıllı, manipülatör ve çok iyi beceriyor bunu. Lisa'ya senin bu soruşturmayı kötü yürütmenden yakınıyor.
Ona beceriksiz olduğumu mu söylüyor?
Kendisini bu kadar açık ifade edeceğini sanmam. Ondan ziyade bazı belli başlı kusurları ima ediyor. Zayıf liderlik, garip öncelikler. Mesela Modi'ni soruşturmaya getirdiğin zaman doğruca Lisa'ya gitti.
Wallander hayretler içindeydi. İnanamıyorum.
İnanmalısın ama umarım bunlar aramızda kalır.
Wallander başıyla onayladı, midesi ağrıyordu.
Sadece bilmeni istedim, hepsi bu.
Wallander suratına baktı. Onunla aynı fikirde misin?
Öyle olsam ben yüzüne söylerdim, arkandan konuşmazdım.
Ya Hanson, Neuberg?
Bu Martinson'un oyunu, başkasının değil, taht için oynuyor.
Peki ama iş hakkında bitmeyen şikayetleri ne olacak? Teşkilatta kalmak istediğinden bile emin değil.
Sen değil misin bize hep yüzeyin altına, en dibe bakın diyen? Sen Martinson'u hep görünüşteki haliyle kabul ediyorsun. Ama söylüyorum sana, ben yüzeyin altını gördüm ve gördüklerimden hiç hoşlanmadım.
Wallander'in nutku tutulmuştu resmen. Bu sabah uyandığında hissettiği neşe ve enerjisi buhar oldu. İçindeki öfke kabarmaya başlamıştı. Gösteririm ben ona dedi. Şu anda gidip onunla yüzleşeceğim. Bakalım kendini nasıl savunacak.
Bence bu iyi bir fikir değil.
Öyle birisiyle çalışmaya nasıl devam edebilirim?
Ben bilemem ama ona hesap sormak için daha iyi bir fırsat kollamalısın. Şimdi bir şey dersen ona dengesiz biri olduğuna dair daha çok kanıt sunmuş olursun. Ayrıca Persson'a atmış olduğun tokadın anlattığın gibi tesadüf olmadığını düşünüyor.
Biliyorsundur belki, Lisa beni açığa almayı düşünüyor.
Lisa'nın fikri değildi dedi Höglund kasvetli kasvetli. Martinson'un fikriydi.
Sen hepsini nereden biliyorsun?
Zayıf bir tarafı var dedi Höglund. Bana güveniyor. Beni onun tarafında zannediyor. Halbuki ben ona kaç kere senin arkandan konuşmamasını söyledim.
Wallander sandalyeden kalktı. Ani bir sinirle hareket etme sakın dedi Höglund.
Bu bilgiyi ondan bir adım ilerideymiş gibi gör. Doğru zamana sakla.
Höglund haklıydı. Wallander odasına gitti. Öfkesine üzüntü karıştı. Martinson dışında neredeyse herkesten bunu bekleyebilirdi ama Martinson'dan değil. Telefonun çalmasıyla düşünceleri bölündü. Toplantıya gelmediği için nerede olduğunu soran Victorson arıyordu. Wallander savcılığa yürüdü. Martinson'a rastlayacak diye gerildi. Ancak muhtemelen Falk'ın ofisine Modi'nin yanına gitmişti. Victorson'la konuşmaları uzun sürmedi. Wallander tüm düşüncelerini bir kenara atıp soruşturmaya odaklanmaya çalıştı. Victorson'a hangi noktada olduklarını, hangi yöne doğru gitmeyi planladıklarını açıkladı. Victorson birkaç soru sordu ama herhangi bir itirazda bulunmadı.
Falk'ın bilgisayarında ne bulmayı umuyorsunuz?
Bilmiyorum ama cinayet nedenini ortaya çıkarmamız da işe yarayabilir.
Falk herhangi bir suç işlemiş mi?
Bildiğimiz kadarıyla hayır.
Victorson kafasını kaşıdı.
Bu konularda yeterince bilgin var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden birilerini getirmemiz gerekmez mi?
Şimdilik yerel bir uzmanla çalışıyoruz ama Stockholm'de temasa geçmeye karar verdik.
En kısa zamanda bunu yapmanı tavsiye ederim. Müdürlüktekiler böyle konularda çok hassas olabiliyor. Kimmiş bu yerel uzmanınız?
Adı Robert Modin.
Ve bu konuda çok iyi.
Çoğu kişiden daha iyi.
Wallander, Modin'in sabıkası hakkında Victorson'a doğruyu söylemesi gerektiğini fark etti. Ancak kendini toplayana kadar söylemekten vazgeçti. Wallander aslında kendinden çok soruşturmayı korumayı tercih etmişti. Kişisel yıkıma götürecek bir yolda ilk adımı atmıştı. Persson olayından sonra açığa alınmadan paçayı sıyırsa bile bu kararı son damla olabilirdi. Ve Martinson onu ezip geçmek için sağlam temel bulmuş olurdu.
Sanıyorum ki şu anda hakkında sürmekte olan soruşturma hakkında bilgilendirildin dedi Victorson aniden. Kızın avukatı Adalet Bakanlığı Ombudsman'ına şikayet dilekçesi yazdı. Ayrıca seni kendisine saldırmakla suçladı.
O fotoğraf tam bir düzmece dedi Wallander. Kim ne derse desin ben anneyi koruyordum.
Victorson cevap vermedi. Bana inanan bir insan var mı acaba diye düşündü Wallander. Bir kişi bile. Wallander saat 9'da emniyetten ayrıldı. Arabasını Höckberglerin evine sürdü. Geleceğini haber vermek için onları aramamıştı. Önemli olan tek şey şu anda emniyet binasından kaçmaktı. Artık Martinson'a rastlamazdı ama er ya da geç bu olacaktı ve Wallander kendine hakim olabileceğini pek sanmıyordu. Arabadan inerken cep telefonu çaldı. Siv Erikson arıyordu.
Rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi.
Önemli değil.
Seninle konuşmam lazım. Bu yüzden aradım.
Wallander kadının canının sıkkın olduğunu hissetti. Telefonu kulağına iyice bastırdı. Rüzgardan ters tarafa dönmeye çalıştı. Bir şey mi oldu?
Telefonda konuşmak istemiyorum. En kısa zamanda gelebilirsen çok sevinirim.
Durumu acildi galiba. Wallander hemen geleceğini söyledi. Höckberg'in annesiyle yapacağı konuşmayı sonraya bırakmak zorundaydı. Wallander tekrar Üstad'a dönüp Lurender Yegarden'e park etti. Doğrudan esen sert rüzgardan dolayı Scone daha soluktu. Siv Erikson otomatiğe basıp onu içeri aldı. Merdivenlerin başında onu karşıladı. Wallander kadının korku içinde olduğunu görebiliyordu. Oturma odasına girerlerken Siv Erikson durup bir sigara yaktı, elleri titriyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu Wallander. Sigarasını birkaç sefer de yakamadı. Derin bir nefes çekti, sonra sigarayı küllükte söndürdü.
''Annemi sık sık ziyarete giderim.'' dedi Siv Erikson. ''Simrisham'da yaşıyor. Dün oraya gittim. Saat geç olunca orada kalmaya karar verdim. Bu sabah eve dönünce olanları gördüm.''
Siv Erikson durup çalışma odasına girdi. Wallander arkasından onu takip etti. Erikson bilgisayarını gösterdi.
Çalışmak için masa başına oturdum ama bilgisayarımı açınca hiçbir şey olmadı. Önce bilgisayarın fişe takılı olmadığını zannettim ama sonra ne olduğunu anladım.
Ekranı gösterdi. Anlamadım dedi Wallander.
Birisi bütün dosyalarımı silmiş dedi Siv Erikson. Sabit diskim bomboş ama daha da kötüsü var.
Bir dolaba doğru yürüyüp kapıları açtı.
Yedek disklerimin hepsi de gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Hiç. Hatta bir tane fazladan sabit diskim vardı, o bile yok.
Wallander etrafa baktı. Yani dün gece birisi senin evine girmiş.
Ama en ufak bir iz yok. Hem benim evde olmadığımı nereden biliyorlardı?
Pencere filan açık bıraktın mı hiç? Ön kapıda iz var mıydı?
Hayır, baktım.
''Senden başka evinin anahtarı olan biri var mıydı?'' Siv Erikson yavaşça cevap verdi.
''Hem evet hem hayır.'' dedi. ''Tinnes'e yedek anahtar vermiştim.''
''Neden ki?''
''Ben şehir dışındayken evime girebilsin diye bir şey olursa ama o anahtarları bildiğim kadarıyla hiç kullanmadı.''
Wallander başını salladı. Kadının neden bu kadar üzüldüğünü anlıyordu. Birisi o yok yani yedek anahtarı kullanıp evine girmişti ve yedek anahtarların bulunduğu tek kişi de ölüydü. Anahtarları nerede saklıyordu biliyor musun?
Appelbergs Caddesi'ndeki evinde tuttuğunu söylemişti.
Wallander başıyla onayladı. Onu vurmaya çalışan adamı düşündü. Belki de sonunda o adamın evde ne aradığı sorusunun cevabını almıştı. Siv Erikson'un evinin anahtarlarını...
31. ayrımın sonu. Sayfa 381.